Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adayı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir. Thank you.
Her Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtlığı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتحنا
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Turizmi.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi isimli sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İran'ın merkezinde bulunan Yezd eyaletinin Şehit Sadruki Hastanesi ile tanışacağız. Sizleri bu kez İran'ın merkezi bölgesinde bulunan Yezd kentinin turistik bölgeleriyle tanıştırıp bu şehirde bulunan sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı tanınmış bir noktayı tanıtacağız. Yezd eyaletinin aynı adı taşıyan merkezi Şirkuh Sıra Dağları ve Haranak Sıra Dağları arasında Yezd Erdekan adlı engin bir ovada yer almaktadır. Kimi coğrafyacılar Yezd'in mazisinin 399 ila 420 yıllar arasında hüküm süren 1. Yezdger dönemine kadar uzandığını düşünüyorlar. Ancak feodal yönetimlerden biri sayılıp miladi 1141 ila 1326 yılında hüküm süren Yezd Atabekleri döneminde bu şehre ilginin arttığı ve ciddi derecede büyüdüğü görülmektedir. Yezd şehri günümüzde de tarihi yapısını koruyarak İran'ın en güzel ve otantik şehirlerinden sayılıyor. Şehrin eski ve tarihi mahallelerindeki çarşı pazarlar, tarihi mekanlar, binalar ve diğer kalıntılar bu şehrin en önemli turistik ve eğlence merkezlerinden ve mekanlarından sayılır. Yezd şehrinin tarihi bölgesi farklı eski mahalleleri kapsamaktadır. Ancak bu mahalleler arasında Fahadan Mahallesi en kadim mahallelerden sayılıyor. İşte şehrin tarihi yapılarına örnek olarak İlhanlılar döneminden Gacar dönemine kadar geriye kalan tarihi evleri örnek göstermekte mümkün. Bu tarihi evlerin özelliklerinden geniş avluları, salonları, 3 ve 5 kapılı odaları, yüksek duvarları ve güzel süslemeleri ve dış cephelerine değinmek mümkün. İlginç olan nokta bu evlerin hala yaşamak için kullanılmalarıdır. Yezd tarihini ve geleneksel yapısının korunması birçok yerli ve yabancı turisti bu bölgeye çekmiştir. Bu yüzden Yezd'deki birçok geleneksel ev de turistlerin ikamet edebileceği konaklara dönüşmüştür. Böylece yerli ve yabancı turistler bölge halkının hayat tarzı ile yakından tanışmak için değerli bir fırsatı yakalama şansı bulmuştur. Bu geleneksel konakların birçoğunun da Yezd'in tarihi mahallelerinde bulunduğu söylenebilir. Yezd şehri tarihi yapısı ve güzelliğiyle birçok yabancı turisti kendine çekmeyi başarmış ve son birkaç yılda da sağlık turizmi alanında değerli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çerçevede Yezdli yetkililerin sağlık turistlerini bu şehre çekmekte başarılı oldukları belirtilmelidir. Hali hazırda sağlık turizmi en cazip turizm kollarından sayılmaktadır. Bu turizm kolu, sağlık ve tedavi hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra otelcilik, taşımacılık ve diğer turizm kollarını da güçlendirmektedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında Yezd şehrinde sağlık turizminin durumunu ele almaya çalışacağız. Az önce de belirttiğimiz gibi Yezd şehri son birkaç yılda sağlık turizmi alanında değerli faaliyetlerde bulunmuştur. Şehir yetkilileri kentlerin tarihi ve kentsel cazibelerine paralel olarak sağlık ve tıbbi altyapıyı güçlendirerek bu alanda ciddi atılımlar gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Hali hazırda Yezd şehrinde 1582 yataklı 14 devlet hastanesi ve 983 yataklı özel hastane hastalara hizmet vermektedir. Yezd şehri kısırlık, kalp ve damar hastalıkları, diş hekimliği, kadın hastalıkları, kanser ve diyabet hastalığı alanında İran'da sağlık hizmetleri veren en önemli merkezlerden sayılır. Şimdiye dek Yezd şehrinde birkaç hastane İran Sağlık Bakanlığı'ndan yabancılara hizmet verme sertifikası alabilmiştir. Bu sertifika sayesinde bu hastaneler Uluslararası Hastalar Departmanı'nı kurabilmişlerdir. Uluslararası Hastalar Departmanı'na sahip olan hastanelerden biri de Şehit Saduki Hastanesi'dir. Yezd'in Şehit Saduki Hastanesi, Yezd şehrinin güneydoğusunda Safaiye bölgesinde yer almıştır. Bu hastane 2001 yılında İran geleneksel mimarisi ve küresel standartlara uygun bir şekilde yapılarak hizmet vermeye başladı. Bu hastane 50 hektarlık bir alanda 45 bin metrekarelik bir temel alanda 5 katlı olarak inşa edilip İran'ın güney ve doğu bölgelerinin en büyük tıbbi eğitim, tedavi ve araştırma merkezi olarak faaliyete başlamıştır. Hastanenin personeli 1600 kişidir. Bunlardan 200'ü doktorlar, 600'ü hemşirelerden oluşmaktadır. Yezd Şehit Saduki Hastanesi 1. derece milli sertifikaya layık görülmüş, ayrıca gelecek yıllarda da Uluslararası Hastalar Departmanı sertifikasını alarak bölgenin en önemli sağlık hizmetleri veren merkezlerinden biri haline dönüşmüştür. Şeyh Saduki Hastanesi yatış bölümü, laboratuvar, klinik ve acil bölümden oluşmaktadır. Hastanenin kadın hastalıkları bölümü ise 30 yataklı hizmet vermektedir. Bu bölümdeki tüm yatış odaları tam teçhizatlı olup televizyon, buzdolabı, kanepe gibi imkanlara sahiptirler. Bunun yanı sıra hasta refakatçileri için de gereken imkanlar sağlanmış ve hemşire çağırma zili de yatakların başucuna yerleştirilmiştir. Bu hastanenin ameliyat odaları ise genel cerrahiler ve kadın cerrahiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Genel cerrahiler bölümünde 13 ameliyat yatağı ve 34 post anestezik bakım yatağı, kadın cerrahi bölümünde ise 3 ameliyat yatağı ve 5 post anestezik bakım yatağı bulunmaktadır. Bu kadar yatak aynı zamanda birçok hastanın cerrahisinin yapılmasına imkan sağlamıştır. Şehit Saduki Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı eksi bir katında yer almaktadır. Burada yabancı hastaların kabulü, tedavi, yatış ve taburcu işlemleri görülmektedir. Uluslararası Hastalar Departmanı doktorları en iyi doktorlar arasından seçilmiş profesör doktorlar ve uzmanlardan oluşmaktadır. Yabancı hastalar bu departmana başvurup gereken belgeleri teslim ederek en kısa sürede doktorlar ile görüştürülüp tedavi süreçleri başlatılmaktadır. Gerekli olduğu zaman ise bu hastalar hastaneye yatırılır veya ameliyat için hazırlanırlar. Bu süreci ise Uluslararası Hastalar Departmanı personeli yönetmektedir. Siz değerli dinleyicilerimiz de web.ssu.ac.ir ile Yezd Şehit Saduki Hastanesi ile ilgili daha fazla detay elde edebilirsiniz. Ayrıca 0098-35-38-22-40-009 numarasını arayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yazılı olarak sorularınıza cevap bulmak için de sshipt@gmail.com'a sorularınızı gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz Dizi sohbetimizin 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Üstad Şeyh Said Abdülsamed Zenati'den bahsedeceğiz.
Tilavetin seçkin üstadı Şeyh Said Zenati, tilavetlerinde Hicaz makamını fevkalade güzel icra ettiğinden Mısır'da Melikul Hicaz yani Hicaz padişahı olarak ün yaptı.
Çocuk yaştayken Kur'an-ı Kerim'in kısas surelerini kimse ondan istemeden veya zorlamadan tamamen kişisel isteğiyle ezberlerdi. Çocuklarının Kur'an-ı Kerim'e olan aşırı ilgisini fark eden ailesi onu 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim hafızlık kursuna yazdırdı. Böylece çocukları Said 2 yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı olmayı başardı. Bu çocuk daha sonraları çok has ve harikulade bir ilhan geliştirdi ve Şahat Enver, Ahmet Şebib ve Leysi gibi büyük kariler onu taklit etti.
Bugünkü sohbetimizi Kur'an-ı Kerim tilavetinde yarattığı yeni elhanları ile diğer karilerden farklı olan Mısırlı bir kariden söz etmek istiyoruz. Üstad Şeyh Said Abdülsamed Zenati.
Şeyh Said'in kalbi ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlandı ve vahiy ayetlerinin cazibesi onu Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeye yöneltti. Şeyh Said, Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafız olduktan sonra hocasının tavsiyesi üzerine Kur'an-ı Kerim kıraat ilmini öğrenmeye başladı ve 2 yıl uğraştıktan sonra yedili kıraat tarzlarını öğrendi. Kur'an-ı Kerim ve tilavetini öğrenmekte yüksek zeka ve yeteneği sahip olan Şeyh Said Zenati, 14 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim meclislerinde tilavete başladı. Zamanla bu genç karinin güzel ve hoş tilavetleri halk tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Öyle ki 30 yaşına geldiğinde Üstad Mustafa İsmail, Üstad Mahmud Ali Benna gibi üstadların tilavet ettiği meclislerde tilavet etmeye başladı.
أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهداً وحفاوة فتزيد وروداً وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
Şeyh Said Zenati 1961 yılında bazı arkadaşlarının tavsiyeli üzerine Mısır Radyosu'nun sınavına girdi. Şeyh Zenati ilk merhaleyi başarıyla geride bıraktı. İkinci merhaleyi geçmek için Şeyh Zenati'nin 6 ay boyunca stüdyoda tilavetlerini kaydetmesi, ardından radyoda canlı tilavet programına çıkması gerekiyordu. Ancak Şeyh Zenati 6 aydan çok daha kısa bir sürede radyo yetkililerinin ilgisini kazanmayı başardı ve hemen canlı tilavet programlarına katıldı. Şeyh Zenati ilk canlı tilavetini Kahire Camii'nde ve sabah ezanından önce yayınlanan Salat-ı Fecr adlı programda yaptı.
Şeyh Said Zenati günümüzde birçok kari tarafından taklit edilen çok değerli eserleri geride bıraktı. Tilavetin bu seçkin üstadı çağdaşı olan diğer birçok kare gibi ilkin Şeyh Mustafa İsmail'i taklit etti. Fakat daha sonraları yeteneği sayesinde farklı bir elhan ve tilavet tarzı geliştirmeyi ve bir dizi yeniliklere imza atmayı başardı. Şeyh Zenati Arap musikisine çok iyi hakimdi. Bu da tilavet tarzının has olmasına daha da katkı sağladı. Örneğin üstad tilavetinde rast, nihavend karışımını Doruk'ta kullandı. Oysa önceki karilerde böyle bir tilavet görülmemişti. Bu tarz merhum Şahat Muhammed Enver tarafından defalarca kullanıldı.
Şeyh Said Zenati aynı zamanda Hicaz makamını fevkalade güzel tilavetinde kullandığından Mısır'da Melikul Hicaz yani Hicaz padişahı olarak ün yaptı. Şeyh Said Zenati'nin eda ve üslubu adeta yeni tarzların meyveleri oldu, büyük bir ağaca dönüştü ve kendisinden sonra gelen Şahat Muhammed Enver, Muhammed Leysi ve Ahmet Şebib gibi büyük kariler onu takdir etti.
Üstad Şeyh Zenati Tilavet Medresesi olan karilerden biriydi. Buna göre Mısır'da 1000 kadar karinin ondan etkilendiği ve onu taklit ettiği söylenebilir. Üstad Said Zenati 1961 tarihinde Mısır radyosuna girmeyi başardı. Ancak kısa süre sonra radyo yetkilileriyle sorun yaşadı, bu yüzden bir daha radyoya çıkmadı. Bu durum Şeyh Zenati'nin ününün azalmasına sebep oldu ve dünyanın birçok ülkesinde Kur'an-ı Kerim hayranları onu pek tanımamasına yol açtı.
Yine ilginçtir ki Üstad Şahat Enver 1990-1991 yıllarında İran'a gelip çok has tilavetleri icra ettiğinde sevenlere kullandığı tilavet tarzını sorduklarında bu tarzı Üstad Said Zenati adında bir kariyi taklit ettiğini söyledi. Üstad Şahat Enver ayrıca halen de her gün Üstad Zenati'nin celselerine katıldığını ve ondan duyduğu tarzı başka celselerde taklit ederek tekrarladığını kaydetti. Ancak Şeyh Said Zenati'nin tilavetlerini farklı kılan şey sesinin güçlü yönlere üzerinde odaklanması ve böylece zafiyetlerin telafi etmesiydi.
Şeyh Said Zenati'nin oğlu ve Mısırlı hoş sedalı karilerden biri olan ve babası ve Şeyh Mustafa İsmail'in tarzını taklit eden Şeyh Mahmud Zenati babası hakkında şöyle diyor. Ben merhum babamdan toplumun tüm kesimlerine karşı tevazu ve alçak gönüllü olmayı ve halkın Kur'an-ı Kerim karilerini örnek almalarını öğrendim. Babam çok temiz giyinirdi. Ben babamdan Kur'an-ı Kerim'i huşu ve tilavet etmeyi öğrendim. Babam sürekli Kur'an-ı Kerim'i huşu ve korku ile tilavet edersem duygularımla hissetmek istediğini halk da hisseder derdi.
Üstad Şeyh Said Abdülsamen Zenati 8 Mart 1990 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Fakat ebedi elhanı ve tilavetleri genç karilerin örneği olmaya devam etti. Ruhu şad olsun.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyaçılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyaççılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 17. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde 20. yüzyıl şarkıyaççılarından Hamilton A.R. Gibbon, İslam ve Peygamber Efendimiz hakkındaki düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Hamilton Alexander Ruskin Gibb, Arap dili ve edebiyatı, İslam medeniyeti ve kültürü alanlarında görüş sahibi düşünürlerden ve araştırmacılardan sayılır. Bu şarkıyaççı daha çok İslam tarihi alanında eserler üretmiş ve bu alanda birçok kitap geride bırakmıştır.
Hamilton Gibb, 1895 yılında İskenderiye'de doğdu. Annesi ve babası İskoçyalıydı. Gibb eğitimini İskoçya'da bitirip 1922 yılında Arap dili dalında Londra Üniversitesi'nin Doğu Araştırmaları Fakültesinden mezun oldu. 1926 yılında Batı Asya ve Kuzey Afrika'ya seferler düzenleyerek İslam ve Arap dünyası hakkındaki araştırmaları ve incelemelerini ilerletti. Böylece yakından Müslümanlarla görüşme şansı bulup hayat tarzlarına da şahitlik etti.
Hamilton Gibb birçok eser geride bırakmıştır. Ancak bunlar arasında İslam ve tarihi incelenmesi eseri önemli bir eserdir. 1949 yılında Londra'da basılan bu kitap, İslam'ın farklı boyutlarını tarihi gelişmeleriyle açık ve özel bir dille anlatmıştır. Gibb kitabının bir bölümünde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle yazıyor. Gelecek nesillerdeki mensuplarının demagojik ve müptezel açıklamaları, Muhammed'in karakterine hiç yakışmadığı ve onu incittiği söylenmelidir. Buna rağmen sıradan ve insani haller ile ilgili detaylara karşın kuşkusuz büyük bir insanlık parlamaktadır. Mustazaflara karşı sinerji duygusu, şefkat ve nadiren sadece Allah'a saygısızlık yapıldığı takdirde öfke ve sinirlenmeye dönüşen kibarlık, kişisel ilişkilerde haya ve iffet, İyi huylulukla beraber kendi döneminin yoksun olduğu huylara ve özelliklere sahip olmak bu parlak şahsiyetin bariz özelliklerini oluşturuyor.
Gibb, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlaki özelliklerini överek şöyle diyor. Onun tüm fikri sorunlarının odağı eğitim ve yetiştirme meselesi ve de toplum bireyleri arasında disiplinin sağlanmasıydı. Bizim açımızdan Muhammed'in ashabının duyguları ve iradesine olan hakimiyetinin onun karakterinin sonucu olduğunda kuşku yoktur. Nitekim böyle bir karakter olmasaydı onlar da İslam peygamberine itina etmezlerdi. Bu yüzden onun çekici karakteri peygamber olarak saygı görmesine neden oldu.
Hamilton Gibbs, İslam tarihiyle ilgili kimi hususlara kuşkuyla yaklaşmıştır. Aslında bu kuşku ve tereddütlü yaklaşım şarkiyatçıların genel vasfıdır. Ancak onun da Müslüman toplumlarda yaşaması ve İslam aleminin içinde bulunması onun bu tarihle ilgili düşüncelerini de yumuşatmıştır. Bu çerçevede Gibbs, İslam peygamberinin siyasetleri ve manevi şahsiyetini savunarak bunun deha ve zeka ürünü olduğuna değinip tüm eserlerinde de bu hususa yer vermiştir. Gibbs bu açıdan diğer batılı araştırmacılar ve düşünürlerden farklılık taşımaktadır. Aslında Peygamber Efendimizin medeni davranışları ve siyeri her zaman onun gibi şarkiyatçıların ilgisini çekmiştir.
Kur'an-ı Kerim son semavi kitap olarak herkesçe bilinen açıkça ifade edilen kavramlar, marifler içermektedir. Bu semavi kitabın mucizesini bu kitaptaki en ufak sure gibi sözlerin bile edilmemesini görünce daha açık bir şekilde görmek mümkün. Bu mucize ise bu semavi, anlam dolu kitabın okuma yazma bilmeyen, hiçbir öğretmen tarafından yetişmeyen biri tarafından getirildiği göz önünde bulundurulduğunda nihayete erir. Gerçekte İslam peygamberinin en ilginç özelliği de okuma yazmasız olmasıdır. Bu hususta ise farklı görüşler bildirilmektedir.
Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Aslında düşmanlar ve sapkınların tereddüt içeren açıklamalarına en güzel cevap da Ankebut suresinin 48. ayetidir. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Buna rağmen bu hususta şarkiyatçılar tarafından bazı kuşku yaratıcı iddialar ortaya atılmıştır. Bu kuşkuların bazıları ise kasıtlı olarak bilinçli bir şekilde İslam peygamberi ve İslam dinine yöneltilmiştir.
Londra Üniversitesi hocalığını da yapan Gibbs, okuma yazması olmayan bir peygamber tarafından her şeyi alt üst eden kuralların getirildiğini vurguluyor. Gibbs, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerinden kaynaklanan Müslümanlar arasında hakim olan maneviyat dolu ortama değinerek şöyle yazmıştır. Toprakların alınması ve yayılmaktan daha da hayret verici mesele var olan düzen ve disiplindi. Yıllarca savaş boyunca zayiatlar verildi ancak Müslümanlar zayiatı geride bırakmadan, yıkmadan, yakmadan kavimler ve kültürleri birleşmeye yöneltti. Muhammed'in haleflerine miras bıraktığı yasalar ve yönetim şekli daha önce de ispatlanmış ve etkinliğini göstermişti. İslam dıştaki uygar dünyanın içine ise yağmacı halkın içi boş hurafeleri olarak geçmedi. Tam tersi herkesi saygı duymaya sürükleyen ahlaki güç olarak yayıldı. Öyle bir mantıklı din ki Doğu Bizans Hristiyanlığı ve İran'ın Zertüş dinini bile kendi topraklarında mücadeleye çağırdı.
Bu çağdaş batılı İslamolog İslam olunca adlı bir başka kitabında ise şöyle diyor. Ancak İslam hala insanlığa büyük ve değerli hizmet vermeye gücü yetiyor. İslam'dan başka hiçbir din, ayrı düşen tüm insani ırkları eşit ve beraber bir düşünce temelinde ortak bir cephede toplayamaz. Afrika, Hindistan, Endonezya ve Çin'deki ufak üniversiteler ve Japonya'daki akademik merkezler İslam sözleri ve öğretilerinin hala farklı kesimler ve cinsiyetleri bir araya getirmesi gücünün kanıtıdır. Aslında Doğu ve Batı devleti arasındaki çatışmalarda bile İslam'a başvurulması şart. İslam, insan arasında eşitlikten söz eden ilk dindir.
Hamilton Gibb eserinin bir başka bölümünde ise şöyle bir vurguda bulunuyor. Büyük dini toplumlardan hiçbiri hiçbir zaman bu gibi kapsamlı ve genel bir ruha sahip olmamış, mensuplarına dini görevlerini yerine getirme şartı ile onlara bu denli özgürlük vermeye hazır değiller. Gibb ayrıca şöyle söylüyor. Muhammed'in aklındaki yeni dini toplum fikri ve onun muhalifleri siyasi zemin temelleri üstünde yapılmış ve pekiştirilmişti. Zaten ilahi peygamberlerin kastı ve maksadı da dini devlet kurmaktan başka bir şey değildi. Sadece Muhammed'in dininde din ve siyaset bir görülmüyordu. O dönemin devletleri de dine dayalıydı. Yeni olan husus ise Medine'de dini toplum teorisinin pratikte hayata geçirilmesiydi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini işaretle, Batılıların komploları ve ülkemizin başına getirdikleri sorun ve belalardan ders almamız gerektiğine ve gerçek düşmanımızın kim olduğu ve ondan hiçbir zaman bize hayır gelmeyeceğinden emin olmak gerektiğini belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sahip olduğu azametle Allahu Teala'ya ölülerin nasıl dirildiğini görmek istiyorum diyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnanmıyor musun? Deyince hayır, elbette inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Yani tamamen kabul ediyorum, tasdik ediyorum, en içten kabul ediyorum. Ancak kalbimin tatmin olması için. Ancak kafamda artık daha fazla karışıklık olmasın diye, kafam sakin olsun. Ardından Allahu Teala, peki bunları yap ki kendi gözlerinle Allahu Teala'nın ölüleri böyle dirilttiğini gör, buyurdu. Peki biz kendi gözlerimizle gördük. Biz kendi gözlerimizle bir milletin boş elle dayatılan savaşta zafer kazandığını gördük. Siyasi ve uluslararası meselelerde acemi olan bir millet düşmanların komplolarına karşı zafer kazandı. Bir millet kendisine karşı güçlü bir maddi cephe oluşmasına rağmen, arkadan hançer vuran, önden kılıç sallayan, yaygara koparan, nara çekenlere karşı zafer kazandı. 40 yıldır bize karşı sürekli komplo kuruyorlar. 40 yıldır sürekli komploları etkisizleşiyor, bunları görmüyorlar mı? Bunlar işte bizim tecrübelerimizdir. Bu tecrübeleri göz önünde bulunduralım ve bilelim ki güçlü, muktedir, izzetli ve başarılı ilerleme yolunun Kur'an ile irtibatta olmaktır. Tüm bu hayırların anası bu aziz ilahi kitaptır ki Allah'a hamdolsun hepiniz onunla aşinasınız. Onunla ünsiyetiniz var. Sizlerden bazıları onun hafızıdır. Bazıları tilavet ediyor ve karidir. Bazıları dinleyicidir. Bazıları üstattır. Öyleyse işin aslı bu Kur'an'dır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Samani Sarayı bilgelere, bilim adamlarına ve yazarlara her zaman saygı duymuş, onlara yaşam ve rahatlık olanaklarını sağlamıştı. Ancak Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini önyargıya sahipti ve bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hicri kameri 387 yılında Samani hükümdarı Nuh bin Mansur vefat etmiş ve yerine oğlu Mansur tahta geçmişti. Ancak Samani prens ve generallerinin nifak ateşi ve hırsı ülke içinde büyük kaos ve geçimsizliklere neden olmuştu. Samani hükümetinde ordu komutanı konumuna ulaşan Türk kölelerden biri, Mansur'un krallığına muhalefeti nedeniyle kralın gazabına düçar oldu ve Gazne şehrine kaçtı. O mevcut kaos ortamından yararlanarak Gazne'de, daha sonra Gazneli hükümeti olarak anılacak bağımsız bir hükümet kurdu. Gazne, Samani topraklarının doğu kısmında yer alan bir şehirdir. Samani hükümeti özel yönetimine karşı koyabilecek kadar güçlü olmadığı için onu tanımak zorunda kaldı. Samani hükümetinin zayıf konumu, komşuların kendi topraklarına tecavüz etme konusunda tamah etmesiyle haliyle bu durumda kralın işini zorlaşmasına neden oldu. Samani sarayı bilgelere, bilim adamlarına, yazarlara sürekli saygı duymuş ve onlara yaşam ve rahatlık olanakları sağlamıştı. Fakat Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini önyargıya sahipti. Bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim insanları daima Allah'ın ayetleri üzerinde düşünme ve akıl yürütmeye davet etmiştir. Ancak bu Türk liderler düşünen ve akıl yürüten filozof ve bilgeleri mürtet ve eğitimsiz olarak adlandırmış, onları düşman görüp mücadele edilmesini belirtmişlerdir. Bu kör ön yargılar insanlar arasındaki etnik ve dinsel farklılıkların artmasına, iç çatışmaların her geçen gün daha da yayılmasına neden olmuştu. Samanoğulları hükümetinin Türkleri Gazni hükümetinin desteğiyle Samanilerin işlerini bozdu ve genç Samanilerin hükümdarı hükümetin korunması yönünde hiçbir şeyden kaçmadı. Hicri kameri 388 yılı günlerinin ikindi vaktiydi. Peş peşe meydana gelen bela ve musibetlere rağmen Buhara halkı yıllık kutlama merasimleri için hazırlanıyorlardı. Eski örf ve adetlere göre insanlar ateş yakar ve ateşin alevleri yayıldığında ateşin etrafında toplanır, şenlikler yapar, alkış çalırlardı. Nihayet akşam olmuştu. Ateşin alevleri de yavaş yavaş azalmıştı. Geriye çok az bir duman ve kül kalmıştı. Ama o büyük ateşin küçük alevi sönecek gibi değildi sanki. Şehrin evleri, çarşı pazar gecenin sessizliğiyle tam huzura kavuşmuştu ki o küçük alevin ateşi şehir insanlarını uykudan uyandıracak kadar yükseldi. İnsanlar alelacele çıplak ayaklarla evlerinden dışarıya doğru koştular ve sarayın tamamen yanan yüksek duvarının etrafında mateme büründüler. Her taraftan feryat ve çığlık sesleri duyuluyordu. Şehrin dört bir yanına kütüphane alev aldı, her şey yanıp kül oldu haberleri yayılmıştı. Şafak vakti ateş söndüğünde bütün o odalardan ve kitaplarla dolu sandıklardan geriye sadece dumanlı, siyah kir, sıcak gri yığınından başka hiçbir şey kalmamıştı. Buhara şehri ve Samani krallarının yüksek sarayları defalarca yanmış, birçok can ve mal kaybı yaşanmıştı. Şüphesiz sayısız başka yangınlar da Buhara şehrini ve İran'ın şehirlerinin çoğunu sarsmış ve küllerinden yeniden doğmuştu. Fakat bunların hiçbiri ilim yolundaki alimleri ve araştırmacıların kalplerini ve ruhlarını, kütüphanelerin ve aralarında Samanilerin kıymetli ve eşsiz kütüphanesinin de yakılması kadar yakmamıştı. Büyük küçük her yangın eninde sonunda sönecek. Acısı ve kederi de elbette unutulacaktı. Fakat o kitap yakma ateşi hala ilim ehli insanların kalpleri ve ruhlarını yakmaya devam ediyor. Samani kütüphanesini tamamen yakıp küle çeviren yangın ağır ağır söndü. Ardından bağnazların bahane ve kin ateşleri yükselmeye başladı. Ertesi gün kent halkı genç kral ve generallerinin katıldığı mahkemeye çağrıldılar. O güne kadar kimse böyle bir mahkeme görmemişti. Duruşma felaketin büyüklüğünü halka göstermek ve bu büyük suçu işleyen şeytani ellere karşı onların nefretini uyandırmak amacıyla mahkeme duvarı arkasında yanıp yıkılan kütüphane binasının yerinde düzenlendi. Halkın ilim ve dindarlığıyla tanıdığı kadıların hiçbiri orada değillerdi. Bütün işler Samani hükümetinin hain generalleri olan Faik el-Hassa ve Bektüz'ün tarafından yapıldı. Sanığı gece yakalayıp hapse attılar. Mahkemeye çıkardılar. Suçlar sıralandı. Daha sonra hepsi şehrin meşhur kişilerinden veya alim ve hukukçu kıyafeti giyen bilinmeyen kişilerden tanıklar çağırdılar. Ayrıca sanığı kafir ve ateist olarak adlandırdılar ve onu kraliyet kütüphanesini ateşe vermekten suçlu bulup en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiler. Bu düşüncesiz sözlerden dolayı bazı insanlar öfkelendi. Bir anda her yerde bulunan sessizlik bozuldu. Halkın itiraz sesleri yükselmeye başladı. Herkes şöyle söylüyordu. Bu tanıklar da kim? Nereden geldiler? Bu nasıl bir tanıklık? Faik ve Bektüzü'nün öfkeli bakışlarıyla gulamlar ve mızraklı görevliler itiraz eden insanları dağıtıp susturmaya çalıştılar. Bunun üzerine Emir Mansur bin Nuh oradaki görevlilere dönerek yavaşça şöyle dedi. Hepimiz bu bilge genci tanıyoruz. Onun şöhretinin okuması, kitapseverliği ve ilmi sayesinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle bir insan nasıl kitap ve kütüphane düşmanı olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Bu sarayın yöneticisi olan Faik, gururla ve kendini beğenmişlikle şöyle cevap verdi. Birkaç hedefi bulunmaktaydı. En önemlisi de bu bencil ve asi genç adamın kütüphanenin kimsenin bilmediği tüm eşsiz nüshalarını almayı planlamasıydı. O kendisinden başka hiç kimsenin bu bilimlere ulaşmasını istemiyor. İlk ve son ilimlerin hepsinin kendine has olmasını istiyordu. Bu sözlerin üzerine halkın arasında yine gürültü ve itiraz sesleri yükseldi. Orada bulunan halk ayağa kalkarak bu iddiaların yalan ve asılsız olduğunu belirttiler. Halkın istikrar ve kararlılığını gören genç kral ise olayın açıklığa kavuşması için yönetimi bizzat devraldı. Thank you. Kral sanık gence sordu. Pursina, kaç yıldır kütüphaneye gidip geliyorsun? Bu Ali şöyle yanıt verdi. Hükümdarımızın da bildiği gibi 1,5 yıldır. Hükümdar tekrar sordu. Kütüphanedeki kitap sayısı ne kadardı? Bu Ali, ben saymadım ama kütüphanede kitabın adı, yazarın ve çevirmeninin adı, her kitabın konusu ve sayfa numarasının yazılıp kaydedildiği büyük listeler vardı. Kral sözlerine şöyle devam etti. Bu kitaplardan kaçını okudun? Bu Ali şöyle dedi. Kütüphanedeki tüm kitapları gözden geçirmiş sayılırım. O sırada Bektüzün yüksek bir sesle şöyle söyledi. Böyle bir şey söylemeye nasıl cüret edersin? Bütün bu kitapları okumak bir ömür alır. Bunun üzerine bu Ali de ses tonunu yükselterek şöyle cevap verdi. Ben yalan söylemedim. Sanırım hepsini gözden geçirdim. Dedim. Yani hepsini görüp değerlendirdim. Ben içlerinden en önemli ve okunması gerektiğini düşündüğüm kitapları okudum. Gerisini sadece özetleyip değerlendirdim. Ayrıca ben hiçbir zaman hiçbir kitabı baştan sonuna kadar okumadım ve asla da okumam. Kitabın en önemli ve mühim kısımlarını gözden geçiririm. Elbette benim bu şekilde kitap okumamdan kimsenin bir şey anlayabileceğini de zannetmiyorum. Daha sonra bu Ali krala hitaben şöyle dedi. Hükümdarım, babanız Nuh bin Mansur'un izni ve emriyle kütüphaneye girdiğim gün bu kadar değerli kitabı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim. O gün çok odalı bir saray buldum. Her odasında kutular dolusu kitap vardı. Her odası bilime ayrılmıştı. Odalardan biri Arapça kitap ve şiirlere, diğeri ise diğer ilimlere ayrılmıştı. Kitap listesini okudum ve kütüphaneciden istediğim kitabı aldım. Orada kimsenin adını bile duymadığı, benimle hiç görmediğim kitapları buldum ve okudum. Ama ne yazık ki bir daha artık o kitapları göremeyeceğim. Bu Ali bu sözleri öyle hüzün ve hasret ve üzüntüyle söylüyordu ki hem kendisi hem kral ve oradaki uyanık insanların gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Kral Mansur büyük bir hasret ve üzüntüyle şöyle dedi. Evet, kütüphane yandı, bizim kalplerimiz de yandı. Fakat bu cemaat hala sizi bu suçun sebebi olarak görüyor. Cevabın nedir? Bu Ali yarı yanmış bir kütüğün üzerine çıkıp, yanık bir kalpten yükselen, tüm kalpleri ateşe veren bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. Padişahım, bu büyük bir iftiradır. Bu sözlerin yanlış ve asılsız olduğunu her özgür ve temiz kalp bilir. Şimdi bu camiadaki herkese şunu sormanın zamanı geldi. Benim gibi kitaplara aşık olan çocukluk ve gençlik yıllarında yemeği, uykuyu, rahatlığı ve eğlenceyi bir kenara koyup gece gündüz bir kitapla birlikte olup deliler gibi kitap okuyan birini daha görmüşler mi? Kitaplara hayatından, gençliğinden daha çok saygı duyan birini bugüne kadar görmüşler mi? Beni kitap yakmakla suçlamaktan daha büyük ve kötü bir suç daha olamaz. Fakat benim de cevabım şu ki, eğer kalbim bu iğrenç işe razı olsaydı bile, yine de bu kötü işi yapmam imkansızdı. Zira ben kütüphanede değildim. Bir ay önce Hacip Salar'ın emri ve tehditleriyle kütüphaneye giriş ve çıkışım yasaklanmıştı. Daha doğrusu beni kovmuşlardı ve şimdi yaklaşık bir aydır gece gündüz camide kalıyorum. Bunun üzerine kral büyük bir şaşkınlıkla şöyle dedi. Camide ne işin var? Eviniz yok mu? Bu Ali derin bir ah çekerek şöyle yanıt verdi. Artık bağlanacak kimsem, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü bu bir ay içinde bütün sevdiklerimi, yani annemi, babamı, evimi ve kütüphanemi kaybettim. Artık hayatımı camide geçiriyorum. Kral, peki bir kanıtın var mı? Seni orada gören oldu mu? Diye sordu. Evet padişahım, bütün bu grup etrafımı sarmıştı. Sabah akşam beni yalnız bırakmadılar. Kral, bu insanlar senden ne istiyor? Diye sordu. Bu sırada Faik hemen bu fırsatı değerlendirerek alaycı ve suçlayıcı bir tavırla şöyle dedi. Onlar da ne istediklerini bilmiyorlar. Belki de çeşme yerine serap gören susamış insanlardır. Aksi takdirde 18-19 yaşında bir genç kendisini tüm dünya bilimlerinden bilgili sayabilir mi? Bu mümkün değil. O bir melek mi? Yoksa bu kadar iddia ettiği gayb bilgisine mi sahip? Bu mahkemede tüm bunların sırlarını açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde o bir sahtekardır, yalancı ve düzenbazdır. Bu sözlerden orada bulunan diğer insanlar gibi genç kral da çok rahatsız olmuştu. Kral sevecen ve yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Pursina, bu aslında iyi bir fırsat sayılır. Bize bu sırları açıklayabilir misin? Gençliğinin başında bu bilgileri nasıl elde ettin? Bu başarı sizin güçlü zekanız ve güçlü hafızanız sayesinde olmadı mı? Bu sözlerin üzerine bu Ali toprak ve yarı yanmış odun yığının üzerine çıkıp şöyle konuştu. Hükümdarım, insanlar benim zekam ve hafızam hakkında konuşuyorlar. Ama gerçeği arama yolunda hayat boyu çektiğim acıları bilmiyorlar. Herkes bilsin ki kullanılmayan her kuvvet tıpkı bir çiftçinin keskin tırpanının kullanmazsa körelip yıpranması, paslanması ve mahsulünün telef olması gibi zayıflar ve heder olur. İnsanlar Allah'ın onlara verdiği sonsuz gücün ve kapasitenin farkında değiller. Ya da bu gücü yeterince kullanamıyorlar. Eğer bir kişi çok fazla zekaya sahip değilse bile ergenlik ve gençlik çağında zamanını boşa geçirip heder etmek yerine sabah akşam okuyup, yazarak, keşfedip araştırarak geçirir. Tüm çaba ve enerjisini sadece ve sadece çalışmaya adar.
tekrar edip uygulamayı koyarsa başarılı olur. Eğer ben bugün bir şeyler biliyorsam ve eskilerin ilminin bir köşesine ulaştıysam, o da sadece Yüce Allah'ın lütfu sayesinde olmuştur. Allahu Teala ve iki şefkatli ve fedakar, aynı zamanda gerçek bilgi öğretmenim olan anne ve babamdan başka hiç kimse hakikati bulma ve yaratılış sırlarını öğrenme yolunda benim çektiğim acıların, çabaların ve sonsuz sevgilerin boyutunu bilemez. Evet, insanlar sadece zekanın yeterli olmadığını, çalışma ve çabanın çok etkisi olduğunu, çalışma olmadan zekanın hiçbir işe yaramayacağını bilmelidir. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.